Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinde bugün akademisyen bölümüyle sizlerleyiz ve konuğum tahmin edeceğiniz gibi bir akademisyen, sevgili Emre. Emre hoş geldin ve çok teşekkürler kabul ettiğin için davetimi.
Merhaba Ece, hoş buldum. Esas ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğin için.
Emre, bize ne iş yaptığını biraz anlatır mısın? Herkesin kafasında akademisyen deyince ne canlandığını bilemiyorum. O yüzden senin gözünden dinlemek isteriz. Sen ne iş yapıyorsun ve ne süredir bu işi yapıyorsun?
Belki de bu soruyu şey diye başlamak lazım. İnsanların meslekleriyle yaptıkları işler birbirinden ayrışıyor.
Çok güzel.
Akademisyenlik böyle bir şey değil aslına bakarsanız. Yani neyin eğitimini aldıysanız o işi yapıyorsunuz temel olarak. O yüzden burada bir meslek ve yapılan iş birlikteliği var. Ben ne iş yapıyorum? Ben aslında akademisyenlik denen büyük şemsiyenin altında birçok şey yapılabilir. Fakat bunun en baskın alanı, bu işi yapmanın en uygun olan yeri, en azından bizim ülkemiz için, başka ülkelerde de yaşıyor ama üniversitede. Ben üniversitede çalışıyorum. Kendimi bildim bile de üniversitede çalışıyorum. Bunun dışında tabii ki üniversiteden mezun olmadan önce farklı işlerde ufak tefek kendi kendime çalışmışlığım oldu. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra hep akademisyenlik yaptım. Çok ufak bir ara var ama onun dışında hep akademisyenlik yaptım. Akademisyenlik aslında bakılırsa dediğim gibi bir şemsiye tabir diyelim yapılan işle alakalı. Üniversitede çalıştığınız zaman temel olarak iki tane göreviniz oluyor. Bunlardan bir tanesi eğitim, bir tanesi de araştırma. Türkiye'deki üniversitelerde bunun dengesi, normalde bunun dengeli olması beklenir ama kimi zaman farklı farklı yerlere kayma ihtimali oluyor. Benim için tabii tercihleri de var bu işi yapanların. Benim tercihim her zaman için araştırmadan yana oldu. Ben dersle alakalı hiçbir zaman iyi bir akademisyen olamadım. Ders vermekten de çok hoşlanan birisi de değilim. Ama ben ne iş yapıyorum? Aslına bakarsanız bunları yapıyorum. Benim alanım siyaset bilimi. Ben bir siyaset bilimciyim. Mesleki formasyonum bunun üzerine. Bununla ilgili şu anda çalıştığım Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri bölümünde hem araştırmalarıma devam ediyorum hem de derslere giriyorum.
Çok net bir ayrımdan bahsettin. Benim de hoşuma gitti. İş tanımı ile meslek tanımı aynı şey değil. Bazen bunu düşünmüyoruz bile. Evet. Güzel bir giriş oldu bence. Sağ ol. Bir de senin ünvanın var aslında. Akademik bir ünvan. Profesörsün.
Evet.
Bunun getirdiği farklı bir boyut var mı? Yani akademisyen olmakla profesör olmak tamamen aynı şey mi? Ayrıştığı, farklılaştığı yerler var mı?
Var tabii ama bana sorarsan kültürel olarak var. Akademik derece olarak yükselebileceğiniz en üst derece, alınabilecek en üst derece profesörlük. Fakat anlam içini nasıl doldurduğunuz kültürler arası başka şekilde ifade ediliyor. Ben yurt dışında da bu işi farklı ülkelerde birden fazla defa yaptığım için bunu gözlemleme şansım oldu. Türkiye'de profesör olduğunuz zaman kültürel olarak demin de söylediğim gibi başka bir şey ifade ediyor. İnsanların sizin söylediğinizle ilgili dinleme şekilleri, sizi algılama tarzları, ön yargıları falan var. O öyle oluyor ama yurt dışında böyle değil. Yani bu bir derece nihayetinde ama tabii Türkiye'de çarpık olan şey birçok benim gözlemleyebildiğim kadarıyla tabii böyle olmayanlar da vardır. Genelleme yapıyorum ve bu genelleme ile ilgili elimde hiçbir veri yok. Tamamen kendi kişisel görüşüm. Farklı şeyler de olacaktır. Ama Türkiye'de olan şey akademik derecelerin peşinde koşma ve onlara bir an önce sahip olma şeklinde. Halbuki normalde bunun tersi olması gerekiyor. Yani siz işinizi yaptığınız sürece zaten bu dereceler peşinden geliyor. Fakat da bu derecelerin size getirdiği demin bahsettiğim bir prestij de var toplumda. O prestije maalesef mahkum kalınıyor. O prestijin peşinden koşturuluyor. Yani bunu çok fazla değişmeye de gerek yok. Herkes biliyordur bunu. Fakat kendi anlayışım böyle olmadı. Kendi anlayışım sevdiğim bir işi yaptığım için bu işi düzgün yapmaya devam ettiğim sürece o dereceler zaten peşi sıra geldi. Tabii kurumsal olarak bazı yükümlülüklerin altına giriyorsunuz. O yükümlülüklerin bir tanesi de bu dereceleri edinmek. Çünkü özellikle vakıf üniversitelerinde çalışıyorsanız ki ben akademik kariyerimin çok önemli bir kısmını Atılım Üniversitesi'nde geçirdim ve vakıf üniversitelerinin tamamında böyledir. Atılım Üniversitesi çok iyi bir vakıf üniversitesidir ve yani iyisi kötüsü ayrı edetmeksizin diye söylüyorum bunu. O dereceleri almanız beklenir. Yani o dereceleri almadığınız sürece kurumda var olma şansınız da azalır. Böyle bir baskı da var. Bunu da söylemek gerekiyor ama bilmesi gerekiyor ki eğer ki siz zaten işinizi yapmaya devam ederseniz ve iyi yapmaya devam ederseniz bu dereceler peşinden geliyor.
Vakıf Üniversitesi ve Devlet Üniversitesi farklı boyutlar. Bunları belki düşünmek lazım. Hani bu yola çıkarken onu şimdi seni dinlerken ben de fark ettim. Artı performans hedefleri bu tarafta da var. Yani ben tabii nereyle karşılaştırıyorum? Profesyonel iş hayatıyla, özel şirketler tarafıyla karşılaştırıyorum. Performans hedefleri her yerde, özellikle özel sermaye işin içine giriyorsa. Bir de bir çıkarım daha yaptım. O da ünvanlar dedin. Yani ünvanların etkisi. Uzmanlık mı yoksa ünvan mı dediğimizde bu her iki tarafta da var gibi görünüyor bana.
Çok, bana sorarsan her iki tarafta da çok böyle biraz bulanık bir görüntü bu. Yani çok net bir görüntü değil, çamurlu bir görüntü. Bu söylediklerini böyle gözümün önünde canlandırdığım zaman öyle görünüyor. Birincisi şu, vakıf üniversiteleri devlet üniversiteleri arasında böyle bir fark var. Doğru, ama bu vakıf üniversitelerin büyük bir ikilemi. Yani netice itibariyle vakıf üniversiteleri günün sonunda ticari işletmelerdir. Yani bunu böyle bağıra bağıra söylemek lazım. Ki vakıf üniversitelerinde görev almak isteyecek olanlar, vakıf üniversitelerinde yönetici olanlar ve diğerleri vakıf üniversiteleri içerisinde olanların günün sonunda aldıkları nirengi noktası budur. Bunun dışına çıkamazlar. Ha, bu şu demek değil ama. Yani buralar saf, kendi başına bir ticari işletmedir demek anlamına gelmiyor. Üniversitelerin tabii farklı fonksiyonları var. Topluma hizmet gibi, araştırma gibi, eğitim gibi. Bunları da layıkıyla yerine getiren üniversiteler çokça Türkiye'de. Özellikle daha eski vakıf üniversiteleri diyelim, daha köklü vakıf. Çünkü eğitim çok vakit isteyen bir iş. Üniversiteler tecrübelendikçe bu bahsettiğim ilkelere daha fazla tutunacak alanı kendilerine sağlıyorlar. Ve daha da fazla tutunarak devam ediyorlar. Bunların çok çok iyi örnekleri var. Yani Türkiye'deki üniversitelere bakıldığı zaman, kıyaslama yapıldığı zaman son zamanlarda vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerinden bir parça daha ön plana çıktığı bazı alanlarda görünüyor. Tabii ki devlet üniversiteleri Türkiye'de çok önemli ve çok köklü yapılar. Fakat orada tabii gene işin içinde çalışma girdiğinde, buralarda çalışmak istendiği zaman onun değişkenleri bambaşka. Çünkü işte sınavlar var, işte merkezi sınavlar var, mülakatlar var, o mülakatlardan geçmeler var, kadrolar var. Bir devlet memurluğu netice itibariyle devlet üniversitesine geçtiğiniz zaman yaptığınız iş bir devlet memurluğu statüsüne geçiyor. Burada da tabii çok büyük bir şey var, gerilim var. Çünkü devlet memur kafasıyla araştırma yapamazsınız. Yani üniversitede ki fonksiyonlardan bir tanesini saf bir devlet memuru mantığıyla yürürseniz yapamazsınız. Bu da tabii devlet üniversitelerinde çeşitli gerilimler oluşturuyor. Yani bunları da zaten yakından görüyoruz.
Bu da net bir resim çiziyor bence.
Bilmiyorum, dağıttın mı çok konuyu senin sorduğun.
Yo gayet güzel yatay açılımlar olduğu zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi tekrar dikey tarafa geleceğim zaten. Yani gözümüzde şey şekilleniyor. Hangi dinamiklerle uğraşmak, yönetmek gerekeceği biraz şekilleniyor. Bence o bakımdan iyi oluyor, açıklayıcı oluyor. Peki sen bu işi yapmaya ne zaman karar verdin? Gerçi demin de biraz onun ipucunu verdin. Hani hep üniversitedeydim, başka bir şey yapmadım dedin ama yine de kendini bugünkü yerde nasıl buldun? Ne zaman hedefledin bu pozisyonu diyelim?
Yani bizim ülkemizde bu tip şeylerin üniversite zamanlarında, hatta üniversiteden önceki zamanlarda planlanması çok kolay değil. Yani ben bunu yapıyorum diyen bir parça bana sorarsanız çok iddialı bir şey söyler. Eğer bunu söylüyorsa da gerekli altyapısı vardır. Altyapıdan bahsettiğim şey, yani kültürel kapitalden bahsetmiyorum, kültürel birikimden bahsetmiyorum, maddi birikimden bahsediyorum. Yani ben marangoz olacağım diyorsanız, böyle bir hayaliniz varsa ve marangoz oluyorsanız bizim ülkemizde, o zaman marangozlukla hayatınızı idame ettirecek kadar bir şeyiniz vardır, arka planınız vardır. Bu tabii sadece maddiyatla alakalı değil, bu söylediğim belki de baş aşağı duruyor ama yani hani kendi hayatını mutlu bir şekilde marangozluk yaparak geçireceğini düşünen birileri vardır tabii ki. Ama ben karşıma gelen öğrencilerden de anlayabildiğim ya da sağda solda konuştuğum arkadaşlarımdan, plazalarda çalışıp plazaları terk edip işte deniz kenarına gidenlerden falan da görebildiğim kadarıyla bu böyle oluyor. Yani bir arka planınızın olması gerekiyor bununla alakalı. Bu da kolay bir şey değil ve yani hiçbir ülkede bu tam anlamıyla oturtulmuş değil. İşte bir Almanya örneği verilir her zaman. İşte çocuklar eğitimleri sırasında çok erken vakitlerde ne olacaklarına ilişkin kararlar veriyorlar ve öyle devam ediyorlar falan filan diye. Evet, öyle bir şey var ama bizim ülkemizde maalesef bir şey yok. Benim için şöyle cereyan etti. Ben çok şanslı biriyim bu sırada. Yani çok çok şanslı biriyim. Üçüncü sınıfta karar verdim. Ben üniversitenin birinci ve ikinci sınıfında böyle bir niyetim yoktu ama sonra hani etrafıma bakıp ya bu hayatla alakalı bir şey yapmak gerekiyor deyip yani okuduğum, yaptığım işi hoşlandığım için, yaptığım işten hoşlandığım için bunun yollarını aramaya başladım. Kendime bazı açık noktalar buldum. Benim açıkçası belki de kariyerimle alakalı yaptığım en kritik müdahaleler, hareketler bunlar. Bilinçli miydi bilmiyorum ama Yani biraz üstünde düşündüm, hatırlıyorum. Örneğin şöyle bir şey yaptım. Ben siyaset bilimi okurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünde bilgisayarlar yeni kuruluyordu, bilgisayar laboratuvarları. Ve gerçekten yetişmiş eleman azdı. Hı hı. Ve insanlar da çok çekiniyorlardı. Bir bilgim vardı. Tabii küçükten beri, Ankara Koleji'nden beri gelen bilgim vardı bilgisayarlara. Ve hani kendimi o alanda belki geliştirirsem bir açıklık bulurum diye düşünürken beni öğrenci asistan aldılar. Yani ben bu işlerden anlıyorum dediğim zaman, ki anlıyordum da gerçekten. Ve biraz daha kendimi geliştirme fırsatım oldu. Yani okulda yatıp kalktığımı hatırlıyorum ben, laboratuvarlar kurulurken falan filan. Ve oradan devam etti. Yani beni öğrenci asistan olarak aldılar. Aldıkları zaman işte o akademinin içerisindeki bir parça erken staj gibi düşünebilirsin. Hı hı. Onun dinamiklerini gördüm, insanların ne iş yaptıklarını gördüm, ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar mutsuz olduklarını gördüm falan filan. Ve dedim ki yani ben buradan devam edebilirim. Ve bunun için çalışmaya başladım. Fakat bunu fark etmem tabii 3. sınıfta oldum. 1. ve 2. sınıfta çok kötü olan ortalamamı 3. ve 4. sınıfta yükseltmeye çalıştım ama beceremedim tabii. Hiçbir zaman da iyi bir öğrenci olmadım. Fakat şimdi elimden geldiğince gayret ettim ve bu aldığım karar üzerinden yürüdüm. Biraz da dediğim gibi işte çalıştığınız zaman bir noktada şans da size yardım ediyor. O fırsatları yakalıyorsunuz ve devam ediyorsunuz.
Emre, bu arada benim kafamdaki bir miti yıktın şu anda. Benim kafamda şöyle bir, ya da mit mi diyelim, ön yargı mı diyelim. Hani akademisyen olacak kişinin notları yüksektir, işte çalışkandır ya da işini çok seviyordur, okuduğu bölümü seviyordur falan gibi bir yargım vardı. Kötü notlarının olduğunu duydum. Bu da demek ki yani hiçbir zaman geç değil diye düşündürttü bana.
Değil, tabii ki değil. Şimdi bir de tabii seçenekler de çok artıyor. Sebebi şu, yani bir yerde yüksek lisans doktora yapmak istiyorsanız artık, yani bizim zamanımızda diyelim, hani benim kuşağımda 2-3 yer dışında bir yer yoktu yapabileceğiniz şimdi. Belki 13-14 yer var yapabileceğiniz. O yüzden şanslar arttı. Tabii bunlar, ya şöyle bana sorarsanız, bir bunu belki de dinleyen öğrenci arkadaşlar olursa, üniversite öğrencisi arkadaşlar olursa, onlara şunu söylemek isterim. Yani not ortalaması bana sorulursa çok yanlı ve yanıltıcı bir gösterge olabilir. Ben her zaman, yani kendi girdiğim jürilerde de ortalaması 4 üzerinden 4.00 olan adaylara her zaman şüpheyle bakmışımdır. Çünkü 4.00 olması tabii ki müthiş bir şey. Bunu teslim etmek gerekiyor ama istenilen özelliklerin tamamına haiz olduğunu göstermiyor. Yani 4.00 ortalama demek, derslerinde başarılı bir adaydan konuşuyoruz demek. Ama derslerinde başarılı olmak demek, yapacağınız meslekle alakalı her şey demek değil. O yüzden hani ben her zaman için ortalaması biraz daha düşük olanları, özellikle araştırma görevi sınavlarında daha fazla mercek altına tutmayı tercih ederim. Ama maalesef demin söylediğim kurumsal gerekliliklerden bir tanesi de bu. Bunu kendi başınıza yapamıyorsunuz. Sıralama yapıyorsunuz. İşte 2 tane araştırma görevlisi alacaksınız. 2 tane araştırma görevlisinin 10 katına kadar aday çağırabiliyorsunuz. Ve bu sıralamayı da bu bahsettiğim katsayılara göre yapıyorsunuz. Nedir? İşte ortalaması, ALES'ten aldığı puan falan filan. Yani sen istediğin kadar müthiş parlak kafası çalışan birisi ol, bunları yapmadığın sürece potaya bile giremiyorsun. Yani ne yaparsan yap olmuyor. Evet. O yüzden kurumsal gereklilikleri göz ardı etmeden tembellik yapmakta fayda var. Ben bu kelimeyi çok kullanırım. Yani tembellik bir haktır. Özellikle üniversite öğrencileri açısından, üniversite zamanında tembellik gerçek ciddi bir haktır. Fakat ne yapmak istediğinizle de alakalı bir şeydir bu. Gerektiği kadar çalışıp, hani gerekli kurumsal yeterlikleri, eşiklerini aşacak şekilde davranırlarsa adaylar her zaman için kendi lehlerine olur.
Evet, burada dinleyiciler için bir not şu anda şeyi söyleyeyim. Vallahi Emre ile biz hazırlamadık bunları daha önceden. Bu kadar benim kafama yatkın cümlelerle yorumlar yapacağını ben beklemiyordum. Kendi adıma çok zevkli oluyor o yüzden. Hani inandığım şeyleri burada duyuyorum. Özellikle de teknik beceriler dediğimiz bizim iş hayatı tarafında, yani işin sektörü ve kendisiyle ilgili teknik beceriler. Bir de sosyal ya da davranışsal beceriler dediğimiz soft skill tarafı var. Bu ikisini düşünmemizi sağlayan bir yorum oldu bence. Gerçekten ikisi eş düzeyde önemli bence de. Peki senin işinle ilgili en sevdiğin şey nedir?
Ve özgür olmak. Yani bunu tabii hani otomatik olarak edinmiyorsunuz. Yani ben ne güzel işte mesleğin en aşağı kademesi diye düşünürüm. Bir araştırma görevlisi olarak bir ofiste otururken bu özgürlüğü şey yapmıyorsunuz. Yani kendinize sağlamıyorsunuz. Çok çalışarak sağlıyorsunuz. Fakat şeyin arkasındaki getiri, perde arkasındaki, daha doğrusu şöyle söyleyelim, burnunuzun ucundaki havuç hep bu. Hı hı. Şöyle, ne kadar çok çalışırsanız o kadar özgür oluyorsunuz. O kadar çok seçenek karşınıza çıkıyor. Ben çok demin laf arasında söyledim ama üniversiteden mezun olduktan sonra çok kısa bir dönemde özel sektör, belki 7-8 aylık bir özel sektör deneyimim oldu. Hayatımda geçirdiğim en kötü zamanlardı. Hı hı. O yüzden de yani özel sektör çok yoğun çalışan bir şirkette bir göreve o zamanın tabii ki aklıyla diyelim, o zamanın deneyimi ve birikimiyle. Bir parça tabii bizim mesleğin erken zamanlarında maddi kazanç çok yok. O tarafın büyüsüne kapılarak yaptığım bir, verdiğim bir karardı. Fakat tabii çok pişman oldum sonra. O yüzden hani orayı da görüp bir parça şey gibi, hani benim için aşı gibi oldu. Bir doz aşı aldım ben. Özel sektör aşısı aldım. Bundan sonra hiçbir zaman özel sektöre gitmeme üzerine. Daha doğrusu bu şeyi, yani kendi özgürlüğümü, kendi kafamdaki belki birazdan tanımlarım, özgürlüğü bana vermeyecek herhangi bir işte çalışmamak üzere ayrıldım. Nedir bu bahsettiğim özgürlük? Çekişsel bir kısmı var tabii ki. Çekişsel kısmı bence önemli. Birçok insan aman diyebilir ama şekilsel dediğim şey işte kılık kıyafetten tut çalışma vaktine kadar her şey biliyorsunuz özel sektörde belirlenmiştir. Yani şort giyip gidemezsin işine. Şort giymek bu şu demek değil. Ben şortla gitmek istiyorum. Ben hiçbir zaman işime şortla gelmedim. Ama şortla gelme özgürlüğümün olması ayrı bir şey. Yani ben istediğim zaman şortla gelebilirim mi demek ayrı bir şey. O yüzden de hani böyle bir cenderenin içerisine girmemek şekilsel olarak bile olsa benim için çok büyük bir ödüldü. Diğer tarafta şekilsel olmayan özgürlük var. O da yani fikirlerinizle alakalı olan şey. Yani akademi ne kadar özgür ki, burada tatava yapma diyebilirsin de. Yani kendinize özel sektörle karşılaştırdığınız zaman tabii çok daha fazla çalıştınız ki ben siyaset bilimciyim. Çalıştığım konular tırnak içerisinde söylüyorum hassas olabiliyor. Dikkat çekebiliyor, problem yaratabiliyor yazarlar için ki görüyoruz. Bizim memleketimizde zaten bunun üstüne konuşmanın çok da bir şeyi yok, alemi yok. Ama yani ben gene de canımın istediğini yazıp, canımın istediği şekilde söyleyip konuşabilecek bir özgürlüğe sahibim. Bu da benim için çok önemli. Başka yani meslekle alakalı olan şey galiba bu ya. Yani bu bence de çok her şeyi kapsayan da bir şey aslında bakarsan Ece. O yüzden birçok şey de var. İşte öğrencilerle olan ilişkiler var. İşte insan yetiştirme modülü var diyelim hani özel sektör jargonuyla konuştuğumuz zaman. Bunlar da tabii çok benim hoşuma giden şeyler. Yani işte yolda yürürken veyahut da işte herhangi bir yere gittiğinizde bir öğrencinizle karşılaşıyor olmak çok eğlenceli bir şey netice itibariyle. Bunlar açıkçası yani benim sevdiğim şeyler, meslekle alakalı sevdiğim şeyler bunlar. Ya bir de mobil olma. Bunu söylemek lazım kapatmadan bu soruyu. Mobil olmak demek yani şu, akademik üretim adı üstünde üniversite evrensel bir şey, universal bir şey. Bu evrensellik içerisinde ürettiğiniz şeyin yerel kalma ihtimali yok. O yüzden de sürekli dünyada sizin çalıştığınız alanla ilgili literatürle bağlantıyı kurduğunuz zaman böyle bir sürekli bağlantı içerisinde kalıyorsunuz ve bu bağlantılar size farklı farklı yerlerde yaptığınız çalışmaları sunma, onlarla ilgili yorum alma, başka yerlerde çalışma imkanı sağlıyor. Akademinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani hani bir mobilite sağlaması. Hoş Covid'le beraber 1,5 yıldır o mobilite falan da kalmadı ama yani beni en fazla Covid'le alakalı rahatsız eden şeylerden bir tanesi bu. Yani o mobilite kalmayınca böyle mesleğin bir çok önemli bir avantajı ortadan kalkmış gibi oldu. Dört gözle bekliyoruz bütün yasakların kalkmasını. Akademisyenler olarak öyle söyleyeyim.
Evet, bu da ilginç bir boyut oldu. Seni dinlerken ben bahsettiğin bazı artıların COVID'le özel sektör çalışanlarının hayatına girdiğini hayal ettim. Ama bazılarının yani bir yandan büyük bir çoğunun iş yükünün ve stresinin arttığını da gördük. Bu da geçiş aşaması olduğu için bence bu arada. Ama çok güzel gidiyor farklı boyutlarla, zıtlıklar ve benzerlikler de gidiyor diye düşünüyorum. Muhakkak senin de o zaman zorlayıcı bulduğun şeyler vardır. Gerçi son yorumların içinde biraz da duyduk ama işinle ilgili senin sevmediğin, hoşlanmadığın ya da zorlayıcı bulduğun şey nedir dersem ne dersin?
Birkaç tane şey var. O da şu. Ben dediğim gibi hem Vakıf Üniversitesi'nde hem Devlet Üniversitesi'nde çalışmış biri olarak söylüyorum bunları. Ve benim kuşağımda ancak bu tipte insanlar var. Tersi olanlar var. Yani kariyerine devlette başlayıp vakıfa geçmiş emekli olduktan sonra olanlar var. Onlar biraz daha maddi kaynak odaklı yapıyor bu işleri. Bir de benim yaşımdaki olan bir jenerasyon var. Yani Vakıf Üniversitesi'nde kariyerine başlayıp daha sonra Devlet Üniversitesi'nde. Bunların ikisi birbirlerinden farklı şeyler. Ama hani onun detaylarına girmeyelim. Beni rahatsız eden şey üniversitelerin belli başlı bu içinde yaşadığımız işte küresel, liberal, kapitalist iktisadi sistemin özel şirketler, kar odaklı yapının gereksinimlerinin üniversitelere dayatılması. Beni şu anda en fazla rahatsız eden şey bu. Nedir bunlar? Mesela rankingler, sıralamalar. Şimdi barın barın görüyorsunuz, açıyorsunuz her yeri. İşte o ben şu sıralamada şu birinci oldum, öbür sıralamada da yedinci oldum, öbür sıralamada beşinci oldum. Ben çok iyiyim, o sıralama iyi değil, bu sıralama iyi. Bunun üniversite üzerine kurduğu çok ciddi bir baskı var. Ve yani üniversite yöneticilerinin belki aşağıdan gelen, kendisine bu rekabette yer açmak isteyen üniversite için anlamlı şeyler olabilirler ama mesela köklü devlet üniversiteleri, Hacettepe'de dahil olmak üzere, ODTÜ dahil olmak üzere, Boğaziçi dahil olmak üzere bu şeyin ranking deliliğinin diyeyim ben, çok daha açık da söyleyeyim. Peşinden koşturarak kendilerini bunun içerisine saplamaları kadar rahatsız edici bir şey göremiyorum. Şu anda bana sorarsan akademideki en büyük sıkıntı bu. Özellikle devlet üniversitelerinde. Yani böyle bir ya üniversitelerin sıralaması falan filan zaten çok büyük delilik. Sıralamalara baktığında kim yapıyor acaba bu sıralamaları diye baktığınız zaman yani uluslararası akreditasyon şirketlerinden tutun, işte örgütler bilmem neler böyle inanılmaz karmaşık yapılar falan. Aa, bir bakıyorsunuz emekli rektörler. O sıralamalara girmek için de puan alıp şey yapıyorsunuz. Yani işte para veriyorsunuz, sizi sıralamaya alıyorlar. Sonra geri dönüp bakıyorlar. İşte burada kaç tane yayın yaptın, işte kaç tane yabancı öğrencim var, kaç tane projem var, kaç tane... Peki, yani hani kulağa çok da kötü gelmiyor. Yani eğer ki bu demin bahsettiğim liberal kapitalist sistemde mutlu, mesut ve işte sıkıntınız yoksa bununla alakalı zaten hani hiçbir şey demiyorsunuz. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz, üniversiteler geri dönüp akademisyenlere diyorlar ki yılda şu kadar yayın yapmak zorundasın, yılda şu kadar proje yapmak zorundasın, yılda şu kadar yabancı öğrenci bulmak zorundasın, yılda... tersine mühendislik başlıyor. Şimdi o durduk yere üniversitelerin ipleri ve mentalitesi durduk yere garip garip örgütlerin eline geçmiş oluyor. Bu sıralama örgütlerin eline geçmiş oluyor. Bu çok çok rahatsız edici bir şey ve hani ben bunu tabii gerekli olan benim birkaç tane yönetici görevim var tabii kendi üniversitemde söylüyorum. Ki zaten bazı üniversiteler, Avrupa'da örnekler ortaya çıkmaya başladı. Gent Üniversitesi mesela şu anda aklıma gelirken. Hiçbir sıralamaya artık dahil olmayacağını söyledi. Çünkü üniversitenin orijinal görevi olan araştırma, eğitim ve topluma katkıyı ikinci plana iten, bunları baltalayan bir yapı haline dönüştü. Neden rahatsızsın? Baş çok uzun anlattım ama. Yani neden rahatsızsın sorusunun akademideki en büyük şeyi benim şu anda bu sıralamalar. Ve akademinin, üniversitenin bu tipteki özel şirket mantığıyla yürüyen değişkenlerin içerisine hapsedilmesi. Halbuki olamaz böyle bir şey. Yani mümkün değil. Yani siz şeyleri, performans kriterleri, demin de sen de söyledin. Performans kriterleri gibi bir şey olamaz üniversitede. Evet. Performans kriterleri diye bir şey varsa eğer, o zaman insanları işte intihale zorlarsınız. Efendim işte bu parayla yayın yapan dergilerde yayın yapmaya zorlarsınız. Ahlaksızlığa zorlarsınız. Ha düşmesin efendim dersiniz tabii ki. Yani insanlar ahlaklı olsun diyebilirsiniz ama siz altyapısını kurduktan sonra altyapısını böyle kurarsanız insanlar var olmak için her yolu denerler. Yani çalarlar da, çırparlar da, birbirinin üstüne basmaya da çalışırlar. O yüzden Türkiye'deki akademinin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Performans kriterleri, sıralama falan gibi aslında özel şirketlerin kendi içlerindeki performanslarını, başarımlarını denetlemek için kullandıkları şeylerin akademiye bir şekilde enjekte edilmeye çalışılması. Şu andaki en büyük sorun bu akademide.
Bu da aslında çok paralel şeyler yaşandığını düşündürüyor bana. Çünkü bazı insanların kafasında şöyle bir bakış açısı vardır. Özel şirketler tarafında çalışıp da bazen orada bunalıp ya işte akademisyen olmak vardı diye biraz içi boş, daha doğrusu gerçeklerden haberi olmayan söylemler çok duyarız. Ben de bir akademisyen çocuğu olduğum için biraz öbür tarafı biliyorum. Öyle rahat bir dünya hiçbir tarafta yok. Ya da bu ya, ölçme yani şimdi... ölçme ve raporlama ve bunun yanlış yapılması ya da bunun niteliği bozması her iki tarafta da var. Dolayısıyla onu da belki dikkate almak lazım. Yani akademisyen daha özel sektöre göre rahat ve uygun çiçekli böcekli bir yer gibi düşünenlerin tüm bu söylediklerini senin dikkate alması lazım diye düşünüyorum.
Ya yok öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi örgütler insanların uhdesi altında çalışan yapılardır. Şimdi akademiye geldiğin zaman senin hani dışarıda gördüğün insandan farklı bir insan tipi yok ki içeride. Yani o çok büyük bir mit. Efendim profesör, doçent, koskoca doçent falan. Yok herkes birbirinin boğazını sıkıyor. Yani böyle bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıda ne kadar dedikodu, ne kadar kuyu kazma, ne kadar işte üstüne basma varsa akademide de var. Yani burası Japonya değil ki. Yani akademinin içine girdiğiniz zaman öyle bir, bu tipte bir sırça köşkün içine girmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Burada da çekişme var, itişme var. İnsanlar birbirleriyle mahkemelik oluyorlar, konuşmuyorlar. Yani her yere bakın, her yerde vardır. Ha vakıf üniversitelerinde olmaz bu mesela. Nedir? Vakıf üniversite olmasının sebebi patronlardır çünkü. Yani sağdakiyle soldakiyle kavga edersen sözleşmen uzatmaz, konu kapanır. Ama devlet üniversitesinde memur olduğun için onun üstünde, gözünün üstünde kaşı var dersin, problem yaşarsın. Benim öğrencimi aldı dersin, problem yaşarsın. Yani çok şükür ben daha böyle şeyler görmedim. Benim yaşadığım yer çok daha huzurlu bir kurum bu açıdan. O yüzden ama yani söylemekte fayda var. Burası öyle şey değil. Yani huzurlu, işte cennet bahçesi falan değil yani.
Evet, o zaman bir sonraki sorumun da cevabına biraz başladık bence. Ortam bu. Nasıl bir kişilik gerektiriyor o zaman sence bu iş? Uyum sağlamak için seninle zamanla değiştirdiğin yönlerin oldu mu? Ne diyorsun?
Yani açıkçası belki de kendi kişiliğini değiştirmeden devam edebileceğin işlerden bir tanesi bu. Yapılabilecek olan iş. Çünkü bu özgürlük alanları her ne kadar dışarıdan müdahaleler olsa da var. Hı hı. Ama tabii yani bunu kendi deneyimimden bahsediyorum. Şimdi birçok bu konuda özellikle bana katılmayacak birçok akademisyen çıkabilir. Yani hı hı. Ben şunu yazmak istedim. Benim işte bölüm başkanım, dekanım bana müsaade etmedi. Öyle oldu, böyle oldu. Bir sürü hikayede anlatılabilir ama hep şunu söylerim. Böyle tuğla gibi bir CV oluşturduktan sonra isterse buldozerle gelsin dekan, isterse işte şeyle gelsin bölüm başkanı, silahıyla gelsin hiçbir şey olmaz. Bu bütün işler için böyle. Yani siz yaptığınız işte iyiyseniz ve o iyinin kriterleri evrensel kriterlerse, yaptığınız işte iyi olmayla evrensel kriterlerden bahsediyorum. Evrensel kriterler derken de şundan bahsediyorum. Gene öyle sıralama mıralamadan falan bahsetmiyorum. Elinizde bir CV var. Bu CV'yi götürüp X kurumunda verip iş bulabiliyorsanız, Y kurumunda işte efendim K ülkesinin A ülke üniversitesinde iş bulabiliyorsanız zaten kuvvetli bir CV'niz var demektir. Hı hı. O zaman zaten sizin için çalışma alanı çıkıyor. Özgürlük alanı çıkıyor. O tuğla gibi CV'yi kimin önüne koyarsanız koyun, size o alanı sağlamakla alakalı zaten sizden daha fazla çalışıyorlar. Hı. Eğer ki iyiyseniz siz istediğiniz şekilde, istediğiniz tipte çalışabilirsiniz. Ama kimsenin kucağına oturmamanız lazım. Hı. Kimseye minnet duymamanız lazım. Kimseye borçlu kalmamanız lazım. Sadece kendiniz varsınız. Akademi bu açıdan sadece kendinizin olması açısından çok uygun bir yer. Kapanırsınız odanıza, odanız yoksa kütüphaneye, ne yerde çalışmak istiyorsanız o tuğla gibi CV'yi kendi seviyenizde oluşturursunuz. Zaten size çalışma alanı açılır. İnanın açılır. Burada olmasa orada. Bu şikayetler, yani akademide benim önümü kestiler, benim ilerlememi istemedi o bu falan filan. Bu bahsettiğim birikimi gerçekleştirememekten kaynaklı olan şeyler. Çünkü eğer ki kişisel çıkar çatışmaları varsa bir örgütün içerisinde, zaten geçmiş olsun da siz onun içerisinden nasıl kurtulacaksınız? Onun kararını verir. Eğer varsa tuğla gibi bir CV'niz, istediğiniz her şekilde çıkarsınız. Hem de hiçbir problem olmadan çıkarsınız. Siz çalışın, evrensel kriterleri çok zor değil. Yani bana sorarsanız akademisyenlik için çok belli de her meslek için var. Bu tuğla gibi CV'yi oluşturun, ondan sonra zaten herkes sizin peşinizden koşuyor.
Çok net bir mesaj oldu, teşekkürler. Peki sen bu işin geleceğini nasıl görüyorsun? Hem akademisyenliğin hem de diyelim üniversitenin konumu olarak geleceğe doğru ne görüyorsun?
Ya tabii çok kabuk değiştiriyor, çok içeriği, mahiyeti değişiyor. Akademisyenliğin mahiyeti değişiyor. Aslında belki de her zaman böyleydi de artık biz Türkiye'deki akademi olarak buna biraz daha fazla maruz kalıp eklemlenmek zorunda kalıyoruz. Bir kere çok ciddi bir rekabet var. Yani müthiş bir rekabet var. Burada tabii çok önemli bir şey, bir parantez açmak istiyorum Ece. Şimdi rekabet var dediğim zaman ben hep biraz futbol terminolojisi, özür dilerim futboldan uzak olan dinleyiciler için ama ben hep Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. Yani mahalle maçından bahsetmiyorum. Mahalle maçında bir takıma girmek çok kolaydır. Yani eksikse takım girersiniz. Ve orada da hani kalede de durursunuz, defansta durursunuz. Hiçbir şey yapmadan da yok. Benim hep rekabet var, rekabet var dediğim şey hep mesleğimin en üst seviyesinden bahsediyorum. Yapılan işin en üst seviyesinden bahsediyorum. Burada çok ciddi bir rekabet var ve bu rekabet küresel bir rekabet. Artık hiçbir ülkedeki hiçbir akademi, bu demin bahsettiğim akademisyenliğin çok mobil, hareketli ve evrensel yapısından ötürü artık hiçbir üniversite kendi çalışanını sadece kendi bulunduğu ufak şehir, ülke, hatta bölge network'ünden, ağından bulmuyor. Dünyadan buluyor. Yani bir yerde bir akademisyen pozisyonuna başvurduğunuz zaman bilmeniz gerekir ki bununla alakalı dünyadan insanlar başvuruyor ve onları ekarte edip siz o işi alabiliyorsunuz, alabilirsiniz. Tabii bu çok çok sert bir rekabet. Ha ama ben bu değil benim tarzım. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemiyorum. Mahalle maçında da oynamak istemiyorum. Amatör küme beni keser diyorsanız yani olanaklar olabilir. Her yerde olduğu kadar olabilir de bu yaptığınız işten ne kadar mutlu olduğunuza bağlı. Yani bu hayatla ilgili görüşünüze belki ben biraz daha çok şeyli konuşuyorum şimdi burada böyle ateşli falan konuşuyorum ama çok tutkulu konuşuyorum ama belki de kişisel bir şey bu, yaklaşım bu. Ama akademi çok rekabetçi bir yer. Türkiye'deki iyi üniversite, tırnak içerisinde söylüyorum, ismi bilinen köklü üniversitelerde görev almak istiyorsanız eskisinden çok daha farklı, eski akademisyenlik diyeyim,den çok daha farklı işler yapmak zorundasınız. Üniversitelerde artık araştırmalar için paralar verilmemeye başlandı. Bu paraların bulunması istenmeye başlandı ki yani Amerikan geleneği zaten böyledir. İngiliz geleneği de böyledir. Bir tek kıta Avrupa'sında bu biraz daha değişiktir. Devlet fonlu araştırma olabilir. O yüzden çok ciddi rekabet var. Ha, eğer birisi akademisyen olmak istiyorsa, yani üniversiteye ilk gelen arkadaşlarla konuştuğumuz zaman böyle bir şey yapıyoruz. Bir, akademisyen olmakla alakalı kurumsal gerekliliklerin yerine getirilmesi lazım. Demin konuştuğumuz şeyler. Ortalama en azından 2 ya da 3 dil muhakkak. İşte sen de ben de aynı okul mezunu olduğumuz için biliyoruz. Bizim kuşağımızda İngilizce biliyor olmak bir şeydi. Yani evet. İngilizce bilmek bir sizi bir parça öteye götüren bir şey. Şimdi şeye bile koymaya gerek yok bana sorarsan. CV'ye bile koymaya gerek yok. Yani sen hangi dil biliyorsun başka? Yapacağınız işle alakalı. Çince, Rusça, efendim İspanyolca falan. Yani ne yapmak istediğinizle alakalı. İşte bu diğer beğenin beğenmeyin. İşe girmek için ihtiyacınız olan belgeler. ALES belgesi. ALES belgesi bildiğiniz üniversite sınavı gibi bir şey. Yani güya hakkaniyet dağıtmak için ortaya çıkartılmış bir şey ama beğenin beğenmeyin. Bir şeyin üstüne geçmek zorundasınız onun üzerinde. Akademisyen olmak istiyorsanız bunlara şey yapacaksınız bir kere. Kurumsal teknik şeyleri aşacaksınız. Onları yerine getireceksiniz. Ondan sonra da kendinizi geliştireceksiniz. Üniversite öğrencisi olduğu zamandan itibaren her akademisyen olmak isteyen öğrencinin cebinde birçok şey biriktirmesi lazım. Ama üniversiteler zaten bu biriktirmenin, bu bahsettiğim şeylerin zemininde kurmuş durumda. İşte Erasmus'lar var. Bana soruyorlar işte hangi üniversiteye yazalım. Muhakkak uluslararası bağlantısı olan bir üniversiteye yazın. Muhakkak eğitiminizin belirli bir dönemini yurt dışında geçirin. Muhakkak. Öteki türlü mahalle maçında oynarsınız. Yani mahalle maçında oynamak dediğim gibi sizi kesiyorsa peki siz bilirsiniz ama yanındaki insanın senden daha nitelikli olmadığını bildiğin bir insanın işte Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek, sen de mahalle liginde oynadığını gördüğün zaman bir insana biraz koyar. O yüzden de en iyisini yapmakta fayda var.
Metaforlar çok güzel oldu. Şahsen futbol hayranı olmamama rağmen ben bile anladım sanıyorum. Ağzına sağlık. Son olarak çocukken ne olmak isterdin?
Vallahi ortaokul yıllığımda bundan milletvekili olacak galiba yazıyorlardı.
Güzel.
Şimdi tahmin etmiyorum hani öyle bir yolu kapalı olduğunu düşünüyorum. Ben bir siyasetçi değilim, ben bir siyaset bilimciyim. İkisi arasında çok büyük fark var. Fakat galiba yani yapmak istediğim işi yapıyorum. O yüzden böyle bir çok şanslı birisiyim. Tabii insan annesine babasına teşekkür etmeden şey yapamaz, konuşmayı kapatamaz. Yani onların sunduğu olanaklar olmasa hani böyle bir yola girme şansın yok. O yüzden de bir parça kendi gayretimle, bir parça da hani su yolunu bulur düsturuyla. Böyle oldu. Yani galiba küçükken ne istiyorsam, küçükken sucu olmak istiyormuşum ben aslında. Annem öyle diyor. Sucuların bağırmasını çok seviyormuşum. Sucu olamadım ama işte akademide kendime bir pozisyon yarattım.
Çok teşekkür ediyorum Emre. Ağzına sağlık. Evet. Güzel ve keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler için de öyledir.
Umarım. Bence de inşallah faydalı olmuş olabilir.
Kendine çok iyi bak.
Sen de.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz meslekleri iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece@kendiyolun.com. Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece Ağabeyoğlu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.